Ayrım 28, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç, sayfa 389. Maraş katliamında yer alan merkez köylerin tarihsel ve kültürel durumu. Maraş katliamında yargılanan sanıkların en büyük bölümü merkez köylerde yaşayan Maraşlılardır. Bu sanıklar Maraş'ın içinde veya merkez köylerinde yaşamaktadırlar. Gerekçeli karar üzerinde yapılan çalışmada ortaya çıkan duruma göre Maraş katliamına katılmış 78 merkez köy bulunmaktadır. O yıllarda Maraş merkez köylerinin sayısının 119 olduğu göz önüne alınır ve bu köylerden 78'inin katliama fiilen katıldığı hesaba katılırsa Maraş'ın nasıl bir altüst oluş yaşadığını anlamak mümkün olmaktadır. Merkez köylerin büyük bir kısmı Maraş'ın doğusunda, kuzeyinde ve kuzeydoğusunda bulunan köylerdir. Bu köyler orman ve hayvancılıkla, bağ, bahçe işleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla yaşanan kapitalist gelişmeyle geleneksel yaşam normları arasındaki çelişkileri en derin ve en keskin haliyle yaşamaktadırlar. Bununla beraber ve aynı nedenle büyük bir yoksulluk ve toplumsallaşamama durumu içinde bulunmaktadırlar. Bazıları uzun bir tarihi geçmişe sahip olan söz konusu köylerde 1100-1200 yıllarına kadar Türklerin yerleşik varlığından söz edilemez. Bu tarihler ve sonrasında dönemin Selçuklu iktidarına karşı Maraş ve havalisindeki göçebe Türkmen cemaatlerinin 1240 yılında çıkan Babayliler isyanına katıldıkları tarihsel olarak tespit edilmiştir. Dulkadir Beyliği, Profesör Refet İnanç, sayfa 2. Bu dönemde Maraş ve çevresinde bulunan başka aşiretler de söz konusudur. Selçuklular döneminde Ağaçeri aşiretinin Maraş'ta bulunan en geniş aşiretlerden birisi olduğu görülmektedir. Bu aşiretin dönemin Maraş egemenlerine karşı çıkardığı karışıklıklarda ve eşkıyalıklarında çokça dert yanıldığına bakılırsa aşiretin isyancı ve egemenlere tabi olmayan özelliği belirgin bir biçimde gözlenmektedir. O dönemde Osmanlı'nın son dönemine kadar göçebe bir yaşam süren bu aşiret, daha sonraki yıllarda Maraş merkez köylerinde yerleştirilmiş olan aşiretlerden birisidir. Maraş ve köylerinde yerleşmiş olan Türk aşiretlerinden bir diğeri Dede Garkın aşiretidir. Garkın dedeye bağlı olan Karkın veya Garkın aşiretinin Babayliler isyanında rol aldığı bilinmektedir. Bu yıllarda Maraş ve çevresinde önemli bir Ermeni yerleşiminin bulunduğu, söz konusu merkez köylerin bazılarının Ermeni köyleri olduğu daha önceki bölümlerde belirtilmiştir. Maraş ve çevresinde bulunan köylerde Selçuklular dönemi boyunca isyancı Türk-Kürt aşiretleri, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler ve Rumlar yaşamaktaydılar. Dulkadiroğlu Beyliği döneminde bugün Maraş'ın merkez köyleri olan köylerin bir kısmında aynı topluluklar aynı baş eğmeyen özellikleriyle meskundular. Ancak Maraş'ın toplumsal yapısı Dulkadiroğlu Beyliği döneminden sonra Türklerin yoğunlaşması ve etkin güç olması şeklinde gelişmiştir. Maraş ve çevresi Osmanlıların denetimine geçince söz konusu topluluklarda önemli toplumsal rahatsızlıklar açığa çıkmaya ve bu rahatsızlıkların sonucunda isyanlar yaşanmaya başlandı. Maraş'ta yaşayan çeşitli etnik ve dinsel yapıda olan aşiret ve topluluklar bu isyanların ana kitlesini oluşturmaktaydılar. Bu aşiretlerden birisi olan Ağacakoyun veya Akçakoyun aşireti, Süklün Koca, Zünnun Baba isyanlarının ve daha sonra gelişen bazı isyanların hem önderliğini hem de toplumsal tabanını oluşturmuşlardır. Kızılbaş Türkler, N. Çetinkaya, sayfa 494. Osmanlı Atabeyliklerinin ilk dönemlerinde sık sık isyan eden bu aşiretlere Osmanlı Devleti sonraki yıllarda uzunca bir süre dokunamamıştır. Bu aşiretler yazları Maraş yaylalarına, kışları Halep ve Şam bölgesine gidip gelerek yarı göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir. Aşiretlerin kendi belirledikleri özel statülerinde merkezi iktidarın kontrolüne çok fazla girmeden yaşadıkları bu dönem Osmanlı'nın son dönemine kadar devam etmiştir. Bu süre içinde Maraş ve çevresindeki köylere zaman zaman çeşitli yerleşimlerin olmuş olması mümkündür. Adı geçen aşiretler dışında Avşar, Akçakoyun, Cerit, Ağaçeri ve Tecirli aşiretleri 1866'da Zor Nizam denen Fıkrahi İslahiye döneminde zorla yerleşik hayata geçirilerek bugün bulundukları köylere yerleştirilmişlerdir. Aynı dönemde çeşitli Kürt Alevi ve Sünni aşiretleri de bu şekilde zorla yerleştirilmişlerdir. Zaten tarihte belli bir Kürt yerleşiminin varlığı Maraş'a Kürtlerin yerleşmelerini kolaylaştırmıştır. Maraş'ın merkez köylerinde Yusuf Hacılı Köyü 1866 yılında oluşturulmuştur. Aynı şekilde ve aynı tarihte Çakallı, Nedirli, Kuşçuceri'de Yukarı Kılıçlı, Aşağı Kılıçlı köyleri oluşturulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretlerin iskanı Cengiz Orhon, sayfa 117. Adı geçen aşiretler aynı dönemde Pazarcık'a yerleştirilmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretlerin iskanı Cengiz Orhon, sayfa 118. Osmanlı'nın özel ordusu Fıkra-ı İslahiye bu isyancı aşiretlerden tecirlileri Maraş'a ve köylerine, Avşarları Göksün'e, Bozdoğanları Andırın'a yerleştirmiştir. Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Besim Atalay, sayfa 107. Aynı tarihlerde Çerkesler Rusya'nın işgalindeki yurtlarından zorla sürgün edilerek Maraş ve çevresine yerleştirilmişlerdir. Göksun, Türkoğlu ve Andırın tarafındaki köylerin bir kısmı bu şekilde ve bu dönemde oluşturulmuş köylerdir. 1915-1922 döneminde bu sosyal doku ile giren Maraş'ın demografik yapısında yeni değişiklikler yapılmıştır. Maraş'ın içinde Zeytun kasabasında ve çeşitli köylerinde yaşayan Ermenilerden boşaltılan yerleşimlere Balkan mübadilleri iskan edilmişlerdir. 1921-28 yılları arasında Balkanlardan özellikle Selanik, Romanya ve Arnavutluk'tan getirilen bu mübadillerden 1143 kişi Maraş'a yerleştirilmişlerdir. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi, Mihribelli, sayfa 96. 1915 Nisan-Mayıs aylarında Ermenilerden boşaltılan köylere Makedon göçmenleri iskan edilmişlerdir. İskan hakları açısından Ermeni sorunu, Taner Akçam, sayfa 307. Ermenilerin en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Zeytun Bucağı'na Selanikli göçmenler yerleştirilmiş, Ermenilerin izleri de atları da yok olsun diye burasının adı Süleymanlı olarak değiştirilmiştir. Cenup'ta Türkmen Oymakları, Ali Rıza Yalkın, cilt 2, sayfa 324. Özetle Maraş katliamında yer almış olan Maraş merkez köylüleri, isyancı bir tarihi geçmişi olan Türk aşiretlerinden, kısmen Sünni Kürtlerden ve bir kısmı Ermeni yerleşimlerine iskan edilmiş Balkan mübadillerinden, belki çok azı Çerkezlerden oluşan topluluklardı. Maraş merkez köylerinin sakinlerinin isyancı tarihsel yaşamlarının katliamcı olmalarıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Doğrusu bunu açıkça ortaya koymak kolay görünmemektedir. Ancak her şeye rağmen daha önce de belirtildiği gibi bu toplulukların tarihsel geçmişlerinin bugünlerinin anlaşılmasında önemli bir yeri olduğu kabul edilmektedir. Toplumların tarihsel geçmişlerinin güne ve geleceğe etkisinin olduğunu dikkate aldığımızda bu toplulukların en azından uzun olmayan bir süre önce Ermenilerin elinden alınarak kendilerine verilmiş olan bu yerlerin tekrar Ermeniler tarafından ellerinden alınabileceğini bilinçaltlarında saklı tuttukları düşünülebilir. Bu kaygı ve tedirginlik üzerinde oluşan toplumsal algının bu kesimleri katliamcı yapı ve planlara alet olabilecek bir sosyal kategori haline getirmiş olması anlaşılır olmaktadır. Böyle bir gelişme dönemin koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde söz konusu toplumsal kesimlerin nasıl ve neden katliamcı olabildikleri daha somut olarak anlaşılmaktadır. İçinde bulundukları bu özgün durum ve dönemin koşulları sonucu faşizmin ve gericiliğin etkisine alınmış, bununla birlikte henüz kapitalist gelişmeleri ayak uyduramamış olan bu toplumsal yapıdaki köylülerin katliamcı olmaları sağlanmıştır. Bütün bu yazılanlardan katliamcılığın sosyal bir özellik olduğu sonucunun çıkartılması herhalde samimiyetsiz bir değerlendirme olur. Hiçbir toplum katliamcı değildir. Tam tersine toplumsal yaşamın esası kardeşliktir. Toplumsal kesimleri katliamcı yapan, onların yaşamına müdahale eden, biçimlendiren siyasal yapılanmalardır. Buradan da gösterilmeye çalışıldığı gibi Maraş'ın hiçbir aşireti, toplumsal kesimi, bırakalım katliamcı olmasını, tarih içinde isyancı özellikleriyle egemenlere karşı birlikte mücadele etmeleriyle öne çıkmaktadırlar. Dolayısıyla yapılan değerlendirmeler herhangi bir toplumsal yapıyı katliamcı olarak göstermek için değil, gerçeklerin açığa çıkması içindir. Maraş merkez köylerinin bazılarının belirtilen özellikleri somutlaştırılabilir. Daha önce ifade edildiği gibi katliama katılan 78 köy bulunmaktadır. Bu aşiretin her birinin ayrıntılı geçmişini ortaya koymak olanaklı değil. Çok gerekli de değil. Ancak belirtilen çerçevede konu ele alındığında şu gerçekler tespit edilebilmektedir. Maraş katliamına yoğun olarak katıldıkları belirtilen Bertis köyleri tartışılan anlamda ufuk açıcıdır. Bertis, Maraş merkez köylerinin önemli bir kısmının birbirlerine yakın olarak konumlandığı Ahır Dağı'nın öte yakasında yer alan ormanlık bölge adıdır. Bertis'in adı Ermenicedir ve bahçe anlamına gelmektedir. Şu an yapılmış olan idari düzenlemeye göre 16 köyün bağlandığı bir kasabadır. Bu köylerin bir kısmı yüzyılın başında Ermeni yerleşimleriydiler. Zeytun kasabasına mübadillerin yerleştirildikleri belirtilmişti. Ancak Fırnız, Fenk gibi Ermenilerden boşaltılan köylere 1866 iskanıyla Başeymeyen aşiretlerin ve 1915-1928 yılları arasında getirilen Balkan mübadillerinin yerleştirildiğini görmüştük. Yörük Selim mahallesine yapılan en büyük saldırılar bu topluluklar tarafından yapılan saldırılardı. Maraş merkez köylerinin bir kısmı ise Hartlap adıyla bilinen ve el yapım bıçaklarıyla meşhur olan bölgede bulunan köylerdir. Hartlap isminin de Türkçe olmadığından bakılarak buranın da kadim Türk yerleşimi olmadığı, çok büyük ihtimalle Ermeni yerleşimi olduğu söylenebilir. Ayrıca bu bölgeye Türklerin yerleşmelerinin de tarihi çok eski değildir. Çalışmanın ilgili bölümlerinde değindiğimiz gibi Osmanlı'nın 1750'lerde yapmaya çalıştığı İskent uygulamalarıyla dönemin Osmanlı'ya tabi olmayan aşiretleri kısmen de olsa buraya yerleştirilmişlerdir. Katliama en yüksek sayı olan 62 sanıkla katılan Yusuf Hacılı köyü ve bu köyde yaşayan aynı adlı aşiret tarih içinde Osmanlı'ya karşı isyancı topluluklar içinde yer almıştır. Bu aşiret 1866 yılında zorlu mücadeleler sonucu aynı adla kurulmuş olan köye ve bölgede bulunan çeşitli köylere yerleştirildiği belirtilmiştir. Katliamda yer alanların bulunduğu Başen köyünün 1920'de Ermenilerin karargahı olduğu görülmektedir. Milli mücadelede Güney Cephesi Maraş, Yaşar Akbıyık, sayfa 328. Bu boyutta verilen ayrıntılar konunun anlaşılmasını sağlayacak düzeydedir. Bu çalışma daha fazla ayrıntılı olarak yapılabilir. Belki ilginç bilgilere ulaşmak da mümkün olur. Ancak gerçeğin bu kadarının ortaya çıkmış olması konumuz açısından yeterlidir. Maraş'ın toplumsal yapısı üzerinde yapılan toplumsal mühendislik çalışmalarının katliamcı politikaların bir parçası olduğu ve katliamları kolaylaştırmak için yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla Maraş'ın demografik yapısı üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarla Maraş katliamı arasında tarihsel sosyal bir bağlantı bulunmaktadır. Uzak yakın tarihte ezilenlere karşı izlenen politikalarda Maraş ve benzeri yerlerin katliam yapılabilir halde tutulması bu nedenlidir. Irkçı şöven ve gerici politikalar canlı ve etkin tutularak katliamcı politikaların sürmesi istenmektedir. Eğer Maraş'ın demografik yapısı üzerinde yapılmış tarihsel müdahaleler olmamış olsaydı, Maraş'ta katliam planlanması hiç olmazdı demek, yapılan bu çalışmanın ruhuna aykırıdır. Egemenler katliamcı politikalarını ezilenlerin örgütlü direnişinin olmadığı her durumda uygulayabilirler. Bütün bunların neden ve nasıl olduğu önceki bölümlerde belirtilmeye çalışılmıştır. Katliam ve devrimci direniş. Maraş katliamının son yıllara kadar dillendirilmeyen bu yönü aslında en çok konuşulması gereken yönlerinden birisidir. Maraş katliamı bir katliam olmasının yanında aynı zamanda yetersiz de olsa bir direniştir de. Söz konusu direniş katliamın başlandığı koşullarda devrimci çevrelerin hem birlikte hem de ayrı ayrı sürdürdüğü doğal ve zorunlu bir direnişti. Devrimci çevreler Maraş'ın birçok mahallesinde bulunuyor olmalarına rağmen esas olarak Yörük Selim ve Karamaraş mahallelerinde daha etkin ve örgütlüydüler. Yörük Selim Mahallesi o dönemde hem Maraş'ın büyük mahallelerinden birisiydi hem de Kürt, Türk, Alevi ve devrimcilerin en yoğun bulundukları mahalleydi. Dolayısıyla faşist katliamcılar için en büyük hedefti. Katliamcıların hedeflerinin bir diğeri ise Karamaraş Mahallesi'ydi. Ancak devrimcilerin orada bulunan örgütlülüğü Yörük Selim'de olduğu kadar güçlü değildi. Bu mahallelerin bu özelliğinden dolayı faşist katliamcılar bütün güçleriyle başta Yörük Selim olmak üzere bu mahallelere yönelmişlerdi. Yörük Selim Mahallesi'ne yönelik saldırılar, cenaze töreninde yapılan saldırılardan hemen sonra başlamıştır. Cenaze kortejinde dağıtılan kitlenin Yörük Selim'de toplanması, zaten hedefte olan bu mahalleye saldırganların yönelmelerine yol açmış, aynı anda mahalle halkı ve devrimciler doğal bir refleks olarak direnişe geçmişlerdi. Direniş, halkın katılımı ve desteğiyle sürdürülen doğal, zorlu ve zorunlu bir direnişti. Devrimci çevrelerinin etkin olduğu bu direniş katliam boyunca devam etmiştir. Bu direniş sonucudur ki katliamcılar Yörük Selim'e girememişlerdir. Böylece katliam burada faşistlerin istediği şekilde gelişmemiştir. Eğer bu devrimci direniş yapılmamış ve katliamcılar Yörük Selim'e girebilmiş olsalardı, katliamın sonuçlarının çok daha korkunç olacağını söylemek kehanet değildir. Katliam günlerinde 23 Aralık akşamı Yörük Selim ve Serintepe'de bulunan halkın büyük bir kısmı askeri koruma altına alınmıştır. Askeri kışlaya alınan bu Kürt, Türk, Alevi ve devrimcilerin sayısı 2700 olarak verilmektedir. Eğer devrimci direniş gelişmemiş ve faşist saldırganlar Yörük Selim'e girebilmiş olsalardı, bu insanların çok büyük bir kısmı öldürülmüş olacaktı. Devrimcilerin geliştirdiği ve halkın da büyük destek verdiği bu sözü az edilen direniş, böylelikle çok sayıda insanın hayatının kurtulmasını sağlamıştır. Maraş katliamında özellikle Yörük Selim'de ve kısmen Karamaraş'ta geliştirilen direnişte, mahallede bulunan tüm devrimci çevreler ilişkileri ve olanakları ölçüsünde yer almışlardır. Ancak özellikle Dev Savaş örgütü ile Devrimci Halkın Birliği çevresinin ve henüz yeni örgütlenmeye başlayan PKK çevresinin gösterdiği kararlılığın belirleyici rolü olmuştur. 12 Eylül koşullarında Dev Savaş ve Devrimci Halkın Birliği yapılarının bu amaçla özel olarak sorgulanmasının ve katliamın sorumluları olarak ilan edilmelerinin bir nedeni de bu yapılarının söz konusu direnişin içinde yer almış olmalarıdır. Karamaraş Mahallesi'nde katliamın hedefi olan Türk, Kürt, Alevi ve devrimciler yeterince örgütlü olmadıkları için başarılı bir direniş geliştirilememiştir. Ancak buna rağmen özellikle Mehmet Bengücek'in, Musa Funda'nın ve 67'nin oğlu Ev olarak ünlenen evde bulunan ev sahibi Hasan Solman'ın şahsında güçlü ve etkili bir direniş geliştirilmiştir. Fakat örgütlülüğün zayıf olması, donanımın yetersizliği, direnen bu arkadaşların sınırlı sonuç almalarına ve Mehmet Bengücek ile Musa Funda'nın vurulup düşmelerine yol açmıştır. Katliamın en acımaz ve vahşi yaşandığı diğer mahallelerde solcular, Aleviler ve Kürtler münferiden yaşamaktaydılar. Alevi ve ilericilerin bu mahallelerde sayısal olarak az olmaları, toplumun örgütlü kesimlerinde ayrı olmaları onları katliamcılar için kolay hedef haline getirmişti. Zaten herhangi bir hazırlıkları ve örgütlülükleri olmayan bu yoksul Kürt, Alevi ve devrimci insanların katliamlar karşısında tam bir çaresizlik yaşamak zorunda kaldıkları gerekçeli kararda izlenebilmektedir. Buna rağmen söz konusu mahallelerde çeşitli küçük direnişler olmuş ve sonuç alınabilmiştir. Bir kısım halktan insan ise direnme imkanları olmadığı için katliamcılardan kurtulmak amacıyla kaçmaya çalışmışlar, ancak şehrin dışında tarlalarda, yollarda katliamcılar tarafından yakalanarak öldürülmüşlerdir. Sonuçta katliamın en büyük vahşeti devrimci direnişin yapılmadığı mahallelerde yaşanmıştı. Katliamı duyan gerek çevre köylüler gerek devrimci unsurlar her olanağı zorlayarak Maraş'ın katledilen yoksul halkına yardım için gelmeye çalışmışlardı. Bunların içinden sivil katliamcı güçlerin ve devletin engellerini aşarak Maraş'a gelebilenler ellerindeki her olanağı Maraş halkını katliamcılara karşı savunmak için kullanmışlardır. Mehmet Bengücek, Veysel Kalkandelen, Mithat Bozkurt bu sürecin içinde şehit olmuşlardır. Ayrıca katliamcılara karşı halkın ve yakınlarının yanında yer almak amacıyla Pazarcık ve Elbistan'da Maraş'a gelmeye çalışan çok sayıda insan ya yollarda engellenmiş veya yakalanarak suçlu gibi yargılanmışlardır. Bu direnişten ortaya çıkan gerçek ise sıkıcı olmasına rağmen ve tekraren bu katliamları önleyebilmenin yegane yolunun örgütlü devrimci direniş olduğudur. Bu gerçeği hem yukarıda belirttiğimiz gibi Yörükselim mahallesine katliamcıların girememiş olmalarında hem de diğer mahallelerde yaşanan dramda gözlemleyebiliyoruz. Devrimcilerin olmadığı ve halkın başın belaya girmesin diye kendisini devrimcilerden uzak tuttuğu yerlerde katliamcılar taş üstünde taş bırakmamacasına ellerini kollarını sallayarak ve en küçük bir sorun yaşamadan kan içe içe katliamı gerçekleştirmişlerdir. Bu durum katliamcılara karşı tek çözümün devrimci örgütlülük olduğu gerçeğini gösteren en açık veridir. Çünkü hiçbir siyasal çevre veya anlayış devrimcilerden daha fazla halkın çıkarları için hayatını ortaya koyacak kadar politikasına ve geleneğine bağlı değildir. Onlar için halkın yanında olmak, onların dertleriyle dertlenmek ve onlarla birlikte savaşmak, gelip geçici ve çeşitli sonuçları için katlanılması gereken bir külfet değil, bizzati varlıkları ve gelecekleri için zorunlu bir görevdir. Dolayısıyla hükümet olan CHP'nin önleyemediği bu katliamı çok ilkel ve sınırlı olanaklarıyla bir avuç devrimci sınırlayabilmiş, binlerce çoluk çocuğun ölümünü önleyebilmiştir. Yıllardır hemen her ortamda tartışılan katliamlara karşı ne yapılmalı, ne yapılabilir sorusunun cevabı olarak Maraş katliamında ortaya konan bu direniş gösterilmelidir. Katliamları ve katliamcı güçleri önleyecek veya sınırlayacak olan yegane çare uygun tarzda örgütlenmiş halk güçleridir. Maraş katliamı bu gerçeği tartışmasız, kesin ve net bir biçimde ortaya koymuştur. O günden beri Maraş katliamına dair yapılan ve yapılması mutlaka gerekli olan protesto etkinliklerinde bu direniş gerçeği yeterince değerlendirilmemektedir. Böyle olmasında mağduriyet üzerinden sonuna yaklaşılmasının payı bulunmaktadır. Halbuki Maraş katliamı liberalizmli muğlaklığı ve ikircikliği ile ele alınamaz. Bu nedenle Maraş katliamı protestoları aynı zamanda topluma direniş gerçeğinin ve direnişin yarattığı pratik kazanımların anlatıldığı, kavratıldığı etkinlikler olarak ele alındığı zaman anlamlı olacaktır. Toplumu katliamlar karşısında duyarlı ve donanımlı kılmak ve Maraş katliamında şehit olanlara karşı sorumluluk bunu gerektirir. Bu fasılda konuyla ilgili iki cümle daha yazılabilir. Dönemin devrimci çevre ve kurumları gerek genel politikalarında gerek Maraş özgürlüğünde eksiklikler yaşamış, hatalar yapmışlardır. Özellikle konumuz olan Maraş katliamı ile ilgili olarak o günlerin bütün sıcaklığıyla yaşanan ve bölgede faaliyet yürüten hiçbir devrimci çevrenin Maraş katliamı gibi siyasal bir altüst oluşu görememiş, böyle bir ihtimali hesaplayamamış olması oldukça önemli bir politik öngörüsüzlüktür. Aynı şekilde siyasal mücadelenin en keskin biçimlerine hazırlıklı olma adına yapılanların aslında hiç de ciddi bir hazırlık olarak yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Bölgede faaliyet yürüten devrimci kurumların hiçbirisi katliamı öngöremediği gibi buna uygun bir hazırlık içinde olamamışlardır. Katliam öncesinde siyasal durumu doğru değerlendirememiş olan bu devrimci çevrelerin yetmezliklerinin halka ve geleceğe karşı sorumluluğun gereği olarak kaydedilmesi önemlidir. Belirtilen anlamda Maraş'ta devrimciler eğer görevlerini hakkıyla yerine getirebilseler de katliamı önlemede çok önemli sonuçlar yaratabilirlerdi. Bu anlamda Maraş'ta devrimci çevrelerin dayanacağı kitlesel güç hiç de yabana atılır bir güç değildi. Katliam öncesinde yapılmak istenen cenaze törenine Maraş'ın o dönemki ölçüleri açısından ve kısa sürede önemli bir kitle katılımının sağlanması bu gerçeği gösteren en iyi veridir. O yıllarda ve o koşullarda Maraş'ta 10 bine yaklaşan bir kitlenin bir gecede toplanarak cenazeye katılmaya yönelmesi sıradan veya kendiliğinden ortaya çıkmış bir gelişme değildi. Dolayısıyla doğru politik analizler ve ona uygun hazırlıklar yapılabilmiş olsaydı Maraş katliamı bu şekilde sonuçlanmayabilirdi. Katliamda ölü sayısı. Maraş katliamının tartışmalı konularından birisi de ölü sayısıdır. Maraş katliamında ölenlerin sayısı konusunda devletin yaptığı resmi açıklama 111 ölü olduğu şeklindedir. Bu bilgiye devletin bu konulardaki sicilini göz önünde bulunduran kesimler tarafından kuşkuyla bakılmış, doğru bilgi olarak kabul edilmemiştir. Kuşkulananlar bu kuşkularından haksız sayılmazlar, tecrübeleriyle bunu yaşamışlardır. Benzer durumlarda ölü sayıları doğru bildirilmediği, gizlendiği için resmi makamlara karşı haklı bir inançsızlık taşınmakta, toplum, devletin böyle süreçlerde doğru söyleyeceğine inanmamaktadır. Maraş katliamının ele alındığı gerekçeli karardaki ölü sayılarında ve bu yöndeki anlatımlarda karmaşıklık olması bu görüşü güçlendirmiştir. Ayrıca Maraş katliamının ölülerle ilgili olarak ne hastanelere doğru düzgün bir kayıt tutulmuş ne de otopsi yapılmıştır. Kamuoyunun verilen resmi rakamlara kuşku ile yaklaşmasını haklı kılan bir başka neden de kimi yetkililerin yaptıkları açıklamalardır. Sağlık Bakanı Mete Tan, devlet hastanesinde tanık olduğu durumu şöyle anlatmaktadır. Hastaneye getirilen ölülerden 52'sini inceledim. Bunlardan 3 tanesi sopayla öldürülmüş, diğer ölüler 9 milimetrelik mermilerle ya başından, ya yüzünden, ya da kalbinden vurulmuşlardır. Boğularak öldürülenlerin de olduğu söylediler. 3 yaşında bir çocuk da kurşunla öldürülmüştü. Bir cehennem aleminden geldim. Allah bir daha göstermesin. Kurşun yağmuru altında gidip geldim. Etrafımızda, üstümüzde kurşunlar vızır vızır gidip geliyordu. Bazı yerlerde gazetecileri de ben kurtardım. 70'lik yaşlıları, 3 yaşındaki bebekleri vurmuşlar. Cesetler kokuyordu. Kışkırtma var. Kışkırtma, Alevilik, Sünnilik üzerine işlenmiş. 25 Aralık 1978 tarihli Milliyet. 26 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet gazeteleri. Savcı Dündar Saner'in açıklaması da ölü sayılarıyla ilgili rakamların doğru olmayacağı görüşünü güçlendirmektedir. Uzun süreden beri tezgahlanan plan bu şekilde tatbikat safhasına konuldu. 14-15 yaşlarındaki çocuklar, 20-25 yaşındaki şartlandırılmış kişiler tarafından Yörük Selim, Şeyh Adil ve dünden itibaren sırayla Kümbet, Yeni Mahalle'ye sevk edilerek burada cinayetler işletilmiştir. Küçük çocukların ve yaşlı adamların üzerine gaz dökülerek yakılmış, insanlık dışı olaylar işlenmiştir. Olayların başlangıcında 20 kişiye otopsi yapabilme imkanı bulduk. Bunlar uzun menzilli silahlarla öldürülmüş idi. Daha sonra gelen ceset fazlalığından değil otopsi, kimlik tespiti bile yapmaya imkan kalmamıştır. Daha önce ihbar olarak değerlendirdiğimiz toplu katliam olayları toplu halde ceset bulunmasıyla doğrulanmaktadır. Nitekim çukurlar içerisinde, çatışma geçen mahallelerde, öğretmen evleri civarında 3'er 4'er ceset bulunmaktadır. Bu yüzden ölü sayısının resmi miktarı aşarak 200'ü geçeceğini tahmin ediyorum. 25 Aralık 1978 tarihli Tercüman Gazetesi. Devletin yetkili savcısının anlatımlarında katliam doğru tanımlandığı gibi birçok ilginç bilgiler de görülebilmektedir. Örneğin ölülerin otopsilerinin yapılmadığı ve kimliklerinin tespit edilemediği belirtilmektedir. Ölü sayıları konusunda ise savcı açıkça ölülerin belirtilen resmi rakamlardan fazla olduğunu ifade etmektedir. Kamuoyuna yansıyan bu anlatımlardan ve katliamın vahşetinden dolayı Maraş katliamındaki ölü sayısı her insanın katliamı tahayyül üzerine şekillenmektedir. Bunun sonucu olarak ve ikna edici bilgilerin olmamasından dolayı katliamdaki ölü sayısı her duruma göre artmakta, artan bu rakamlar karşısında daha az rakam telaffuz etmek, neredeyse katledilenlere karşı saygısızlık gibi algılanmakta, böylece herkes her seferinde yeni ve daha fazla rakamlar ileri sürmektedir. Ancak Maraş katliamındaki ölü sayısı sorununa objektif yaklaşılırsa daha gerçekçi sonuçlara gidilebilir. Maraş katliamında ölü sayısı belirtilen resmi rakamlardan fazladır. Burası kesin. Resmi rakamlar eksiktir. Çünkü çeşitli yaralılar daha sonra ve başka hastanelerde öldükleri için kayıtlara geçmemiş olabilirler. Ayrıca özellikle Yörük Selim mahallesine yapılan saldırılarda saldırganların ölülerini kaçırdıklarına dair iddialar olduğunu düşünürsek, ölü sayılarının bu nedenle de açıklanan resmi rakamlardan fazla olduğunu kabul etmek gerekiyor. Fakat bu fazlalık sanılan ve tartışmalarda ileri sürülen rakamlardan olabilecek bir fazlalık değildir. Maraş katliamında ölü sayısı muhtemelen resmi rakamların biraz üstündedir. Katliamdaki ölü sayısının daha fazla olmadığını düşünmemize yol açan bir olgu da Maraş katliamında yakınlarını kaybeden ancak resmi kayıtlara geçmemiş herhangi bir şikayetin veya bilginin ortaya çıkmamış olmasıdır. Aradan geçen bunca zaman içinde özellikle mağdurlardan hiç kimse çıkıp Maraş katliamında yakınımı kaybettim ancak resmi belgelerde bu durum kayıtlı değildir türünde bir şikayet veya bilgi geliştirmemiştir. Bu noktalardan bakılınca ölü sayısının belirtildiği gibi 500, 1000, 5000 gibi sayılarda olamayacağı görülmektedir. Resmi kayıtlar dışında yukarıda belirtildiği gibi başka şehirlerin hastanelerinde ölmüş yaralılar ve saldırganların kaçırdıkları ölüleri ölü sayısını arttırabilecek olgulardır. Bu iki nedenle meydana gelecek olan artışların ise tartışılan rakamlarda olabileceğini düşünmek çok gerçekçi değildir. Katliamın yaşandığı günlerde saldırıya uğrayan Türk-Kürt Alevilerin amatörce bir çatışma sonucu da olsa ortaya koydukları bir bilgi konuyla ilgili olarak kayda değer bir bilgidir. Türk-Kürt Aleviler kendi yakınlarında 102 ölü tespit edebildiklerini ifade etmişlerdir. Her ne kadar yapılan bu tespit resmi ve belgelenmiş bir tespit değilse de önemlidir. Çok büyük ihtimalle Alevilerin gerçek ölü rakamlarıdır veya o rakamlara yakındır. Bu rakama çeşitli hastanelerde ve daha sonra ölmüş olanlarla salgınlardan ölenlerin eklenmesiyle gerçek rakamlara ulaşılabilir. Yapılan bu değerlendirme ve varılan sonuç devletin resmi rakamlarına duyulan güvenden değil, anlatılan olgulardan çıkartılmakta ve yanılma ihtimali taşımaktadır. Bu belirlemeleri yaptıktan sonra ayrıca katliamın vahşetini ve büyüklüğünü anlatmak için ölülerin fazlalığına vurgu yapmanın gereksizliği belirtilmelidir. Bu katliam ve tüm katliamlar gerek sözcük olarak gerek fiili yaşanmışlıklarıyla yeterince vahşi ve insanlık dışıdırlar. Bir katliamın vahşetinin anlatılması için ölü sayısının fazlalığına ihtiyaç duyulmamalıdır. Dahası bu katliamda yüzden fazla insanın ölmüş olması çok mu az? Yüzden fazla ölü çok sıradan bir durum mudur? İnsanlar ancak birkaç kuşakta bir böylesine durumlar yaşayabilirler. Dolayısıyla sayıların çokluğu üzerinde katliamın vahşetini anlatmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Ve soruna böyle yaklaşılmamalı, Maraş katliamı gibi çok yönlü ve çok kanlı bir katliam, böylesine spekülatif tartışmalara heba edilmemelidir. 28. ayrımın sonu, sayfa 403.